Kayda Değeri hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burka.
Ben Furkan.
Ben de Onur.
Nasılsınız bakalım?
İyiyiz de şu an öndeki arabaya gözüm takıldı ya. Biz burada podcast yapıyoruz. Onlar langur lungur konuya girişmiş durumdalar abi.
Ama onlar sevgili, biz arkadaş.
Asıl konuyu onlar döndürüyor abi.
Bu iş farklı bir noktaya gitti. Kayda Değer magazin oldu. Öndeki adama bir tane bir isim takalım. Arabadan inerim. Evet beyefendi. Kadrajımızdan kaçamadınız. Öpüştüğünüz görüldü. Ne söylemek istersiniz?
Onur Sabri abi gibi terlemeye başladın.
Adam önünde film çekiyor biz burada. Podcast.
Tatlım ne çekmek isterdin sen? Söyle bakayım bana.
Bunları at. Geçen gün bir tweet attım. Dedim ki 26. yaşıma girecek olmam beni çok ürkütüyor. Sizce ben neden böyle bir tweet atmış olabilirim?
Bir şey söyleyeyim mi? 26 gerçekten kritik eşik. Ben de orada kendimi kaybettim. Doğum günümde mutlu olmam lazım. İnsanlar çevremde ama ben o kadar üzüldüm ki. Ya dedim 26 yaşıma geldim. Hı. Ve sadece üzerime olan bir cep telefonum, bir PlayStation'ım, bir de tabletim var. Bir de saatlerimi sayarsam akıllı da değil. Ömrümün yarısını tamamladım ve elimde sadece bunlar var.
Bir dakika
saatlerimi sayarsam akıllı da değil.
Bir zaman sonra insan belli bir yaşa gelince artık kendi başına yaşamak istiyor. Kendi kurallarını ve kendi dünyasını oluşturmak istiyor.
Düşüncemi okudun şu an.
Kesinlikle.
Gerçekten küçükken bir belgeselde şunu fark et. Artık yavru kuşlar büyüdüğünde anne kuşlar onları yuvadan atardı. Bunun mantığını yıllarca düşündüm acaba neden böyle yapıyorlar diye. Ve şimdi farkına varıyorum abi. Bir yerden sonra o yerde kendine ait hissetmiyorsun. Yer bulamıyorsun ve başka bir hayat kurman gerekiyor.
Evet.
Şu an tam o hayat kurma işindeyim.
Benim lisede bir arkadaşım vardı. İsmini vermek istemiyorum. Çünkü ismini verirsem çocuğu ifşalamış olurum. Çocuk da aynı senin gibi ailesiyle artık çarpışmaya, böyle sürtüşmeye falan başlamıştı. Evde her gece kavga ettiğini söylüyordu. Onunki daha üst seviyede bir problemdi. Yani çocuk artık yapamıyorum, edemiyorum, her akşam babamla kavga ediyorum, artık anlaşamıyorum gibi bir şeyler söylüyordu falan. Babası artık bunu bir gün bir sinirlendirmiş, babasından intikam almak bahanesiyle bir fikir üretmiş. Plan da şu, İstanbul'un en iştek AVM'lerinden birinde, Metroport AVM, babasının numarasını tuvaletlerin arkasına yazıyor. Ve altına da şey yazıyor, ara beni, boya beni. Bir hafta içinde babasının telefonu aşağı yukarı 700-800 kişi tarafından aranıyor. Artık adam dayanamıyor, numarasını falan değiştiriyor. Sen de acaba bir problemin varsa böyle bir şey mi yapsan diye düşünüyorum.
Senin teknik çok iyiymiş ya. Hakikaten nasıl bir ölse bu?
Ama süper bir olay değil mi ya? Numarayı yazıyorsun tuvaletin arkasına.
Onur senin bu kafana şey kulağına küpe olmuş gibi.
Havalimanında çalışıyoruz. O tuvaletlere herkes giriyor.
Onur var ya gıcık olduğu birine bunu yapabilir.
Ben şunu merak ettim. Bunun gerçekten karşılığı var mı diye düşünüyordum. İnsanlar boş insan mı? Evet, yani niye arıyorsun yani ki? Ya sen ararken kendi numaran da ortaya çıkıyor.
Düşün işte nasıl bir
nasıl bir azmanlık olmuşuz diyeceğiz biz buna yani.
Ay be.
Hayır ben de bugüne kadar tuvaletlerin arkasında çok numaralar gördüm ama hiç aramadım. Hiç gizli misin? Numaradan da aramadım. Hiç arayıp da konuşmadan karşı tarafı da dinlenmiş gibi yapmadım.
Nefesimi vermedim.
Daha önce hiç bir telefon şakası yaşadınız mı?
Yaşadım. Neydi yaşamadım mı diyeyim.
Yani yaşadıysan anlat.
Yok,
10 saniyede olsa anlat. Zaman da kazanalım.
Yani aradılar beni işte başka bir firma güya satış yapıyorlarmış gibi. Ama şaka gibi değil, biraz dolandırıcılık gibi.
Burka paranı kaptırmadın değil mi?
Yok canım.
Senin başına geldi mi?
Hayır.
Nasıl? Hiç?
Yok ben yaşamadım.
Nasıl arkadaşların var senin?
Niye yapsınlar ki?
Sıkıcı arkadaşlar var.
Cidden sıkıcı arkadaşlar. Benim lise arkadaşım vardı bir tanesi. Salağın hayattaki en büyük keyiflerinden biri telefon şakası yapmak.
Bayağı boş gezen herhalde.
Aynen bayağı boş gezen yani. Hatta bana geliyordu anlatıyordu kanka. Dün bu arkadaşımı işlettim kanka falan.
Bayağı ergen.
Aynen bayağı ergen. Lise bitti. Üniversiteye gidiyorum falan. Bir gece yarısı telefon çaldı. Bilmem kim Onur sen misin? Evet dedim. İşte yok sende haplar otlar varmış bana gönderelim.
İyiymiş ya.
Ama sesini falan tanımıyorum diyorum. Sen kimsin ya diyorum. Ben öyle bir şey satmıyorum. Satıyor musun? Uzattıkça uzatıyor. Kapattım. Ertesi gün gene arıyor. Kapatıyorum. Bak diyorum bak başına bela alacaksın. Sinirlendirme beni. Yok diyor engel ben ya. Senin evde oturduğun evi biliyorum falan. Adresimi de söylüyor tamam mı? Ulan diyorum bu kim lan beni de biliyor oturduğum yeri falan filan. Diyorum tamam lan gel lan bekliyorum seni diyorum. Tamam mı? Sonra kapatıyorum gene arıyor. Bir gece ben uyurken telefonu abim açıyor. Salak baktınız ki ben değilim uzatmayın. İşte telefon şakasını abime yapmaya başlıyorlar. Zaten salak. O arada ailemle aram çok iyi değil. Gidiyorlar diyorlar ki yok Onur'dan uyuşturucu alacaktık. Niye bizim telefonlarımıza bakmıyorlar? Ya geri zekalılar ya.
Çok kötü.
Sonra aradım ama bir küfür ediyorum diyorum. Kimsin lan sen dedim. Kimsin? Lan ben böyle sıkıştırınca kim olduğu ortaya çıktı.
Sonra?
Sonra işte dedim ki salak bak baktınız ben değilim neden abime bu şakayı yapıyorsunuz. Zaten aramız limoni. Benden birazcık garip hareketler görüyorlar. Bir de üzerine Onur uyuşturucu gönderecekti. Göndermedi falan muhabbetleri yapıyorsunuz dedim.
İnanmıyorlar sana değil mi? İş
ya orada kendimi aktarana kadar biraz ufak çaplı canım çıktı yani.
Şimdi sen biraz kapalı bir çocuksun ya hani çok ifade etmezsin hislerini. Ailen evet. ister istemez bu çocuk biraz ketum. Acaba ne çeviriyor falan demiş olabilirler yani. Demek istediğini anlıyorum.
Ben de üniversitedeyken bir etkinlik yapmak istiyordum. İşte ünlüleri falan nasıl getiririz diye. Bizim de işte üniversitenin kurumsalında birisi medya sektöründe çalışmış. Çoğu ünlüyü tanıyordu. İşte dedi kimi getirebiliriz, kimi getirebiliriz? Dedi ki bende Gülse Birsel'in numarası var dedi. İyi dedim tamam verin. Konuşalım. Sapık olan ben olabilirim bu konuda. Çünkü Gülse Birsel'e telefonu aradım. İkinci çalmada direkt açık telefonu. Dedi ki buyurun kiminle görüşüyorum dedi. Abi ben kilitlendim. Konuşamıyorum. Hebele hübele. Telefonu kapattım abi. Korktum yani bir şey diyemedim.
Hiçbir bir şey diyemedim.
Bir şey diyemedim abi.
De bari nefes alıp versin.
Sonra dedim ki sonra arkadaşlara dedim aramak ister misiniz? İşte o zaman heyecan meyecan yaptık. Sonra bir arkadaş cesaret etti arada dedi ki biz böyle etkinlik yapıyoruz dedi ki beni Boğaziçi'den de çağırıyorlar ama ben gitmiyorum üniversitelere doğru bulmuyorum dedi sonra kapattı telefonu.
Oha verdiği örneğe bak ben Boğaziçi'ne bile gitmiyorum size mi geleceğim aynen demek öyle. İstemiş.
Evet evet biraz gömdü bizi.
Ya ünlülerin evet bu tarz sıkıntıları oluyor mesela Servet Çetin vardı zamanında Galatasaray'ın efsane defans oyuncularından da. Bizim işte dayımın restorantına falan çok geliyordu. Oradan biz bir şekilde muhabbet kurduk ve restorantın arka tarafında amcamın oto tamircisi var. Servet'in de o zamanlar kız arkadaşı Eyüp'te oturuyor. Sürekli geliyor restoranda
size
falan.
Size yakın yani.
Evet bize yakın. Amcam ondan sonra birkaç kere arabasını tamir ediyor falan. Arabasında teknik problemler oluyor. Hı-hı. Amcamla arasında iyi bir iletişim oluyor.
Yani sen şimdi Servet Çetin deyince insanlar tanımamış olabilir. Sen onun kilit hareketini yap da insanlar
evet,
tanısın.
Tek burnumu kapatıyorum burnumun tek tarafını. Diğer tarafında sümkürüyorum. Yani ama adam öyle tanınıyor. Ve o ara en iyi stoperdi. Agüero'nun kafasına bastı ya. Maradona da demişti ki Servet gibi oyuncuların futboldan uzaklaştırılması gerekiyor. Ondan sonra Servet'le amcam arasında ciddi bir arkadaşlık, dostluk bağı gelişince amcamın ailesi de o dönem Rize'de yaşıyordu. Amcamın da küçük bir çocuğu var. İsmail Hakkı. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. O da iyi bir Galatasaraylıydı ve yaş olarak küçüktü. 7-8 yaşlarındaydı. Amcam da oğluna jest olsun diye onu Servet'le konuşturdu. Servet gerçekten çok iyi bir niyetli insandı. Hmm. Hatta Servet dedi ki al dedi İsmail istediğin zaman beni arayabilirsin diye numarasını verdi.
Aa kral.
Evet forma falan gönderdi. 7-8 yaşındaki çocuğa böyle bir şey yaparsan bunun geri dönüşü biraz tatsız olabilir. Çocuk tabii ki arkadaşlarına hava atacak ben de Servet'in numarasını alıyor.
Eyvah.
Olur olmadık zamanlarda annesinin telefonunu alıyor Servet'i alıyor.
Eyvah.
Çocuk adamı hiç bozmuyor ama diyor idmandayım şimdi aramazlar olmaz mı falan hep kibarca kapatıyor falan. Çocuk mahalledeki arkadaşlarına bu durumu anlatınca herkesin ilgisini çekiyor. Mahalledekiler de bunu kandırıp Servet'in numarasını alıyor bundan.
Eyvah.
Bütün Rize'nin Çayeli ilçesindeki çocukların elinde Servet Çetin'in numarası var. Tatsız bir olay yani. Bu.
Ada en nihayet numara değiştiriyordur bence.
Arıyorlar mı onlarda?
Bilmiyorum. Aradılar mı bilmiyorum. Birkaç kişi arıyordu falan diyordu. Herhalde ondan sonra galiba numarasını değiştirdi dediğin gibi. Tam hatırlamıyorum.
Daha geliyor mu?
Yo bayağıdır gelmiyor. Herhalde Nişancadaki sevgilisinden ayrıldı. Ya da evlendiler farklı bir yere taşındılar bilmiyorum.
Ondur'un Eyüp bölgesinde çok değişik bir çevresi var. Yani oradaki bir kebapçı var. Kebapçıda bütün ünlüler oraya gidip geliyor. İşte basketbolcular, futbolcular falan.
Ya Tosic bile bize geliyordu yemek yemeye.
Beşiktaş'ın eski stoperi.
Tosic böyle bizim aile büyükleriyle arkadaş. Geçen havalimanında görünce birazcık sohbet ettim onunla. Dedim ki ne haber falan. Beni tanıdın mı dedim. Tanımadı. Çünkü beni tanımaz. Ben de ona aile büyüklerini falan, dayılarımızın falan ismini verdim. Onları tanıdığını söyledi. Biraz sarıldık, sarmalaştık. Dedim ki gel tekrar sana yemek ısmarlayacağım. Sonra da öğrendim ki adam bir oturuşta bir kilo yağsız et yiyormuş. Dedim ki gelmesin abi ben ona yemek falan ısmarlayamam. Efendi gelip 2-3 lahmacun yerse başımın üstünde yeri var. Neyse ki Tosic zaten gelmedi. Sağ olsun var olsun. Ondan sonra birkaç gün sonra bana bir haber geldi. Aradaki bağlantı abi bana dedi ki Onur dedi. Tosic dedi havalimanında o gün hırkasını düşürdü. Bulabilir misin? Ben dedim ki tabii abi sorduralım. Sonra abi biraz telaşlı. Dedi ki hırkanın bulunması lazım. Tamam abi dedim yardımcı olurum fotoğraf falan var mı? Tosic hırkayla olan bir fotoğrafını attı bana. Tosic'sin ya senelik 400 bin euro falan kazanıyorsun. Bundan önce Çin'de seneliğine 2,5 milyon euro falan aldın yani. Bir tane hırka bu kadar değerli olmamalı. Abi bulamayabiliriz dedim. Çünkü orada eşyalar genellikle cepleniyor falan dedim. Onur dedi hırka çok değerli, bulunması lazım. Manevi bir değer mi abi dedim. Nedir bu dedim. Yok dedi, maddi değer. Dedim ki yani 100 liralık hırka değil mi bu? Ne 100 lirası dedi. 16 bin lira hırka dedi. Dedim 16 bin lira mı? Aynısının farklı rengi bende var. H&M'den 120 liraya aldım dedim. Ne 16 bin lirası? Sonra dedi ki bunun markası özel. Brunelli Cicinelli diye bir marka.
İtalyan marka.
İtalyan marka. Sonra sordurduk sağda solda falan, hırka hiçbir şekilde ortaya çıkmadı.
Çalındı.
16 bin lira olduğu için tabii ceplendi yani.
Euro yüzünden satılıyor ya.
Ne hayatlar var ya.
16 bin nasıl lira. Adam nasıl para kazanıyor ki hırkasını 16 bin lira veriyor. Brunelli Cicinelli hırkası ya, şu anda kimin elinde? Ya hırkayı da baktım
şu anda gri yani, yemin ediyorum Elsi Vaki'de falan bulunabilecek bir hırka.
Vallahi öyle yani.
Markaya veriyor parayı işte.
Milyonluk eşekler bunlar ya. Vallahi. Kusura bakma, sizi tanıdık ama.
Bir şey söyleyeceğim. Bu adamlara para yedirmeyelim artık bu ülkede.
Ya, ama sabah akşam futbolcu konuşuyorsunuz.
Evet doğru. Bu kadar diller. Konuştuğumuz noktalarda bu insanların bu paraları kazanması oldukça normal.
Ama havalimanında çok futbolcu gelip gidiyor. Bak geçenlerde bir tane oyuncu geldi. Ya ben bakıyorum işte, o zaman da Fenerbahçe transfer döneminde çok aktif. Acaba dedim Fenerbahçe ile ismi geçen bir oyuncu mu? Onur ya baktı böyle bir futbolcu olabilir dedi. Bana pasladı. Ben de onun işlemlerini yapmaya çalışıyorum. Bir başlı pasaportu, üzerinde Onazi yazıyor. Onazi de eskiden Trabzon'da oynamış bir futbolcu.
Ben dedim ki belki futbolcudur, Furkan'a göndereyim, aralarında belki iletişim kurarlar, belki bir bağ oluşur da belki maçlara bedava bilet çözeriz. Belkisinin
bak,
belkisi.
Bak neleri çıkartıyor ya.
Sonra orada ben işlemleri yaparken bir tane porter abi.
Porter abi de şöyle kısaca bahsedeyim, insanların yüklerini taşıyan insanlar.
Kapıcı deniyor, Türkçesi o.
Bir anda ona Z'ye laf atmaya başladı. Dedi ki sen futbolcu musun dedi.
Evet, tanımadı ama... Tanıyormuş gibi davrandı.
Artık kılıktan anlıyor adam futbolcu mu değil mi diye.
Bizim de oraya genelde bagaj ticareti yapan Abujalılar gelir, Afrikalılar gelir. O adam da onu Afrikalı sandı. İşte bagaj ticareti yapmaya geldiğini zannetti.
Kendince mizahlar yapıyor, adamla dalga geçmeye çalışıyor.
Ama adam gerçekten futbolcu.
Evet.
İşte adam takılıyor dedi, sen futbolcu musun? Nerede oynuyorsun? Onazi de diyor ki ben Real Madrid'de oynuyorum diyor.
Adam da hiç şey yapmıyor ya, bırak lan o işleri diyor. Sen Ordu Spor'da bile oynayamazsın. Adamla başladı dalga geçmeye. Abujalı zannediyor ya bunu. Ha. Bagaj ticareti yapan birisi.
Adam
bunu
sinirlendi.
Küçük görüyor. Adam sinirlendi. Ben de araya girdim. Hani Onazi bozulmasın diye. Durumu toparlamaya çalışıyorum. Diyorum Onazi sakin ol.
Sen biliyorsun ama
biliyorum
değil mi?
Biliyorum futbolcu.
Bu zaten onunla. Futbolcu bilmediği
abi
yok.
Abi diyorum ki. Sus diyorum. Adam Onazi futbolcu. Ya baba bırak ne Onazi. Ya diyorum şey yapma. Ben de Onazi'nin kalbini kazanmaya çalışıyorum. Diyorum ki seni Galatasaray'da görmek istiyoruz falan.
Koleksiyonuna çünkü ekleyecek biliyoruz ki. Ay. Fotoğraf koleksiyonu.
Galatasaray'a transfer yapıyor adam havalimanında.
Buradan Abdurrahim Albayrak'a sesleniyorum. Birkaç tane boş sözleşme verin de bana. Orada birkaç bir şey bitireyim. İkili ilişkilerim gerçekten çok iyi.
Yapar.
Bana biraz güvenin. Birazcık
yapar.
Da bütçe ayarlayın bana. Ben orada çözelim birkaç meseleyi. Adamı kazanmaya çalışıyorum. Onu hazırlıyorum. Seni Galatasaray'da görmek istiyorum. Benden duymayın. O da inşallah diyor. Onazi'nin de gönlü bizde. Ama şu anda nerede oynuyor bilmiyorum.
Bilmiyorum. Serbest de olabilir. Her neyse, Porter abi de dedi ki ben burada da çok futbolcu taşıdım dedi. Ben futbolcu menajerliği yapıyorum dedi. Musa Sow'u biliyor musun dedi. Dedi ki ben onun menajeriyim. Adam ciddiye aldı.
O adama bakış açısı değişti. Bir anda onunla konuşmaya başladı.
Kim dedi ben onun menajeriyim?
Porter abi.
Ben diyor bu Musa Sow'un burada menajerliğini yaptım. Ondan sonra Onazi ile biraz konuştular. Onazi gitti ama durumu toparlayabildik mi toparlayamadık mı bilmiyorum. Eğer Onazi kalbin kırıldıysa kusura bakma. O abi de hiçbir zaman Musa Sow'un menajerliğini yapamadı. Hatta adam ciddi problemliydi. Alex geldi geçen sene havalimanına. Geçen sene mi? Ondan önceki sene mi? Tam hatırlamıyorum. Sabah saat 6 Alex uykudan yeni kalkmış. Gözleri mosmor. Adam daha afyonu patlamamış. Kendine gelememiş. Bu abi onu görünce başladı buna yapışmaya. O sene de Galatasaray Kadıköy'de Fener'i yenemedi. Uzun süredir de yenemiyor. Baba... Gördün mü baba? En kötü senemizde bile yenilmiyoruz baba. Baba şu haline çıksan hepsini darmaduman edersin baba. Alex de hiç bozmuyor adamı. Kul takılıyor yanında.
Eller cepte sakız.
Ağzında sakız, eller cepte yanında yürüyor. Adam yiyor ama hiç susmuyor. Baba Allah'ını seversen giy şu formaya, çık şu sahaya diye. Adam 40 yaşında. Adamın kafasını şişirdi ya. Dedim ki içimden helal olsun ya, ne sabır varmış. O abi de futbolcuları görünce garip bir tribe giriyor. Enteresan bir insan.
Onazi gittikten sonra da diyor ki ben onu zaten tanıyordum ya, biliyordum. Ben şakasına takılıyordum dedi ama bence hiç şakasına takılmıyordu abi.
Sen
gerçekten
de orada
bilmiyordum.
Mıydın?
Benim önümde oluyor olay zaten. Sonrasında bana geldi, anlatmaya başlıyor. Diyor ki bunların dünyası çok iyi değil diyor. Bak diyor Serdar Ortaç diyor, kumar onu bitirdi diyor. Ben sürekli onun bagajlarını taşıyordum diyor. Bir anda onların dedikodusunu yapmaya başladı. İşte diyor Mehmet Ali Erbil de diyor yataklara düştü. Yazık, günah bu adama ya diyor. Ama da iyi yaşadı diyor. Böyle sürekli farklı kızlarla geliyordu diyor buraya. Adam hayatını yaşadı ama işte abi bak düşmez kalkmaz Allah falan. Abi dedi tamam, burada süremizin sonuna geldik, seni şöyle alalım.
Ama gene de futbolcuları falan görmek keyifli oluyor. Şimdi Burkan çok ilgisini çekmiyor ama geçenlerde Eto geldi. Eto, aa, Samuel Eto.
Ben tanımıyorum
Eto.
Bile. Geliyor geçiyor, tanımıyorum yani.
Samuel Eto.
Salı ve çarşamba akşamlarının lordu.
Kim o?
Ronaldinho ile birlikte bize dünya futbolunu sevdiren adam. Antep fıstığı Ronaldinho için ne kadar helalse baklava da onun için o kadar helal.
Bu adam futbol dünyasında belli zamanlarda bir numaraydı. Yani neredeyse Ronaldinho ile birlikte ve dünya çapında bir oyuncuydu. Tanımayan kimse yoktu. Futbolla ilgisi olan herkes bu adamı tanır. Bir anda sabahın vaktinde karşımda gördüm bu adamı ama o kadar heyecanlandım ki. Çok acayip hissettim. Normalde ben insanlarla fotoğraf çektirmem. Yani Onur çok fazla fotoğraf çektiriyor ama ben hiç çektirmedim şu zamana kadar. Onu öyle görünce Onur'a bir bakış attım. O bakıştan o anladı zaten onu, kendi yanımı istediğimi. Bir anda getirdi. Ama o kadar kibar, o kadar kibar ki. İşte çocukluğumuzun kahramanı Ronaldinho, Eto. İşte biz maç oynuyoruz sokaklarda. O adamların ismini söyleyerek topun peşinden koşturuyoruz. O adamla konuştum, ettim. Çok kibar davrandı. Sonra dedim ki senden bir şey rica edeceğim.
Ronaldinho'yu sordun mu ona, ne yapıyormuş?
Sordum. Dedi ki bir gün önce konuştum.
Hadi ya.
Ya.
Bir gün önce konuştum. Böyle bir bu iletişim bile benim hoşuma gitti. Evet. Dedim ki sen de dedim bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii çektirebiliriz dedi. Ama arkandaki kurumun logosunu çekmeyelim dedi. Bu olmaz dedi. Adam benden daha bilinçli davrandı. Her neyse, adamla bir fotoğraf çektirdik. O fotoğraf da kaldı ve çok güzel bir anı olarak hayatımın bir kenarında yer alıyor yani. Çok hoşuma gitmişti.
Evet, güzel bir
demek olaydı. Ki seni heyecanlandıran biri olduğu zaman fotoğraf çektirmek istiyorsun belki de.
Evet.
Onur da herkesi heyecanlandırıyor. Özellikle nerede futbolcular.
Ya,
Onur da futbolculara böyle işi dışı olunca bir anda gaza geldi. Kendini Messi zannediyor. Gitti bizim Afrika'da bagajcı abiler, ticaret yapan abiler. Orada işlemlerini yaparken Onur yanlarına gitti. Neye güveniyorsa gel beraber bir maç yapalım diyor.
Adamlara bir meydan okudum. Ya fiziksel olarak iyi durumdalar. Çünkü onlar bagaj işleriyle kondisyona dayalı işler yaptığı için bizden iyiler. Ama dedim ki futbol daha çok beyazlara dönük bir oyun. Baskette onlar bizi yenebilir ama futbolda onları avlarız diye düşündüm. Ama maç gerçekleşmedi. İsmail abi var. Buradan selam gönderiyorum. Onun tayfasıyla maç ayarlayacaktık. Nijerya-Türkiye maçı. Pandemi girdi araya. Askı da kaldı ama yeneriz onları. Kaybedersek de fizik olarak kaybederiz. Teknik olarak çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Çünkü birkaçıyla konuştum. Biri karateciyim dedi. Diğeri de boksörüm dedi. Ya bunlardan topçu olmaz. Sonra ne oldu? Adamlarla bir maç muhabbetine kanka olduk. Cidden arkadaşlığımız, dostluğumuz farklı bir düzeye gitti. Adamlar Türkiye'yi bizden daha iyi biliyor ya. Muğla'da tatil yapmış. Ben 25 yaşındayım, daha da Muğla'da tatil yapmadım. Bir anlatıyor var ya, Muğla'nın içini dışını, Muğla'ya gelen turistleri falan anlatıyor bana. Bir de samimi bir şekilde anlatıyor. Böyle bir, abi Muğla'da bir kızlar vardı. Hepsi çok güzel. Her gün farklı bir Rus'la ben takildi. Çok güzeldi falan. Böyle bildiğim bana Rus kızlarını anlatıyor. Seks hayatını anlatıyor. Adamlar da artık o seviyeye geldik yani.
O kadar yakınlaştınız yani.
İstanbul'da bir de siyahileri çok seviyorum. Farklı bir sempatim var onlara karşı. İstanbul'da havalimanı sayesinde çok ciddi bir siyahi kitleye sahip oldum. Yani çok ciddi bir siyahi arkadaş grubum var.
Bugünkü kayda değerin sonuna geldik. Yeni bölümlerde yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.